sırlarını ifşa eyleme. Kendini başkalarına övme, hiçbir şeyinle övünme. Bugünden yarının tasasını çekme. Vefatını sene-i devriyesinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin'i rahmetle yad ediyoruz. Bu kıymetli öğütleriyle programımızı açıyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere Mehmet Ülfü Aslan abiyi takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Hayırlı
programlar diliyorum.
Amin. Evvela bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan ise çıkartacağız. İlk önce haberimizle başlayalım. Bugünkü haberimiz TÜSİAD'ın geçenlerde TÜSİAD Başkanı'nın yaptığı konuşmasında bir isim değişikliği açıkladı ve liberalizme dair bir eleştiri yaptı. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği olan ismini Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirdi. Yani bu adam kavramını ortadan kaldırıp insan kavramını getirdiler. Bu da sanırım şeyden etkilendiler. Geçenlerde bir toplantıda, girişimcilerin olduğu bir toplantıda işte 50-60'a yakın erkek vardı. Bir tane hanımefendi arkada böyle kenarda köşede bir yerde kalmış. Kafasını uzatıp fotoğrafa girmeye çalışıyordu. Bu bayağı eleştiri almıştı. Onun üzerine sanırım böyle bir değişikliğe gitme kararı aldılar. Bunu da işte kadın erkek eşitliğine dair bir adım olarak nitelendirdiler. Ve devamında da şey söyledi, çok ilginç bir ibare. Liberal demokrat düzenin adalet getirmediği ve Batı'nın emperyalist güçlerine hizmet ettiğini anlamaya başladık ve bunu görmeye başladık şeklinde bir açıklamada bulundu. Buna dair neler söylemek istersiniz abi? Yani liberal demokrasi anlayışı şu an dünyanın hemen hemen tamamına hakim olan bir anlayış. İşte bunun yanında yine bir isim değişikliğine gittiler. Adam kavramını değiştirip insan kavramını getirdiler.
90'lı yıllarda demir perde dediğimiz bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yıkılınca hemen teorik çalışmalar başladı. Bir kere bu Batı'nın karşısında düşman kim olacak sorusu en önemli soruydu. İslam'ı bunun karşısına yerleştirdiler. Artık dediler radikal İslam tırnak içerisinde. Müslümanlar yeni düşman olarak bir şekilde marjinalize edileceklerdi. Dolayısıyla bunun da bir doğru dürüst böyle bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği gibi temsil eden bir yapı olmayınca bir anlamda böyle bir tek kutuplu bir dünya ortaya çıkıverdi. Terörist bir takım gruplar, bunların efendim karşısında da işte ekonomik düzen olarak serbest piyasa ekonomisini, siyasi sistem olarak demokrasiyi ve çoğulculuğu, katılımcılığı kendisine efendim şiar edilmiş bir Batı dünyası. Hatta öyle bir noktaya geldiler ki tarihin sonunu ilan ettiler. Yani işte Fukuyama'nın, Huntington'ın falan buradaki öngörüleri tarihin sonu, işte demokrasinin en ideal biçim olduğu, serbest piyasa ekonomisinin, liberal düzenin yani ekonomik anlamda en ideal sistem olduğu bir dünya. Böyle bir dünyanın bir başka boyutuyla da medeniyetlere savaş açan tarafı da vardı. Huntington da bunun aslında formülünü ortaya koymaya çalıştı ve medeniyetler savaşı bir taraftan ilan ettiler, bir taraftan da tarihin sonunu ilan ettiler. Bugün geldiğimiz noktada bunların aslında çok böyle bir geçerliliğinin olmadığını görüyoruz. Niye? İşte Türkiye'de işte o serbest piyasa ekonomisinin tırnak içerisinde bunu söylüyoruz. Ve özellikle de küresel kapitalizmin temsilcisi konumunda olan bir iş adamları derneği bugün liberalizmden şikayet ediyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Yani siz bunun ne kötülüğünü gördüğünüzde, bugüne kadar palazlanmanız, bugüne kadar efendim geldiğiniz mevkiler, işgal ettiğiniz pozisyon, tam da işte bu düne kadar böyle arkasında durduğunuz, bir şekilde sizin aslında nemalandığınız bir düzenin adıydı liberal düzen. Bunu siz işte devlet daha küçülsün, biz dünyayla daha çok bütünleşelim, daha çok entegre olalım derken bunun nimetinden siz istifade ettiniz. Gittikçe kârlarınızı artırdınız, gittikçe büyüdünüz, gittikçe efendim irileştiniz. Ama son tahlilde geldiğiniz nokta liberalizmin artık çalışmayacağı, önümüzdeki dönemde böyle bir kurtuluş vaat etmediği şeklinde bir öngörü. Bu hakikaten böyle ibretlik bir şeydir yani Ömer Faruk'cum. Gerçekten ibretlik bir şeydir.
çıkış noktalarını aslında biraz şey yapmış oldular, böyle yalanlamış oldular.
Kendileri
şey
yalanlıyorlar oldular aslında. Yani sonuçta aslında şöyle bir tarafı da var. Yine orada da bir yanlış bir anlama söz konusu hepimizde. Bunlar liberalizme bugüne kadar efendim serbest piyasa ekonomisine güzelleme yapmaları ve sonra dönüp de işte artık bu çalışmıyor demeleri de aslında çok da doğru bir tespit değil. Niye? Çünkü bunlar hep devlet himayesiyle buralara gelmişler. Yani bir dönem kendilerine hep böyle bir imtiyazlar verilmiş, önleri açılmış, arkalarından pohpohlanmışlar. Efendim teşviklerle, bir takım devlet destekleriyle şu anki bulundukları konumları elde etmişler. İçlerinde çok azı belki o anlamda girişimciliğin, serbest piyasa ekonomisi dediğimiz o rekabetçi ve son tahlilde tüketiciye yarayan belki sistemden istifade ederek buralara gelmiştir. Onun dışında hep böyle o büyümenin, o efendim belli bir hacime ulaşmanın keyfini sürmüşler. Daha çok küresel sermayenin taşeronluğunu yürütmüşler. Ajantası olmuşlar. Onun bir şekilde şubesini ya da işte efendim uzantısını oluşturarak aslında bir ekonomik değer oluşturmaya çalışmışlar ama belki bu son 10-15 sene bu devlet himayelerini artık çok fazla göremiyor olmalarının bir sonucu mudur? Ya da hani bir başka bakış açısıyla da bu sistem içerisinde bile son 10-15 sene içerisinde bile büyümelerini sürdürmelerine rağmen dönüp de şimdi böyle bir rahatsızlık içerisine girmeleri gerçekten bireysel bir tavır mıdır yoksa hakikaten kendi kurumsal tavırları mıdır? Doğrusu bu yani ilginç bir konu yani. Hem ibretlik hem ilginç. Bir tarafından da şöyle bir şey de var. Hani liberalizm denen o devletin küçülmesini isteyen ve serbest piyasa ekonomisine inanan ekonomik düzen şimdiye kadar belki farklı derecelerle birçok ülkede uygulanmıştır ama aslında külliyen bir yalandan ibarettir. Bize aktarıldığı tarzıyla söylüyorum. İşte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler şeklindeki bir liberal düzenin ekonomik gelişme için en uygun vasat olduğu hep söylenir. Bu külliyen yalandır. Böyle bir şey olmamıştır. Nerede bir ekonomik gelişme varsa orada muhakkak devlet olmuştur. Gizli veya bir şekilde müdahil olarak teşvikleriyle, ortaya koyduğu efendim bir takım desteklerle, yönlendirmesiyle, özel sektöre arka çıkmasıyla en azından o ekonomik gelişmenin üzerinde yükseleceği zemini bir şekilde oluşturmakla zaten devlet o anlamda öncülüğünü ve oradaki abiliğini, hamiliğini hep sürdürmüştür, sürdürecektir de bundan sonraki süreç içerisinde. Yani işte küreselleşme denen şey, İşte güya sınırları ortadan kaldırdı diye ifade ediyoruz. Fakat bakıyoruz ulus devlet olgusu dimdik ayakta. Devlet olgusu ayakta. Çünkü küreselleşme denen bugün dünyadaki olgunun aslında bir Amerikan ekonomik küreselleşmesi olduğunu fark etmemizi istemiyorlar. Yani bunu işte Pasifik Asya'daki o büyük devletler görüyorlar. Yani bunun bir şeyi var. Ciddi efendim savaşı var. Savaş da oraya kayıyor zaten. Biz bunu biraz geç fark ettik. O belki bir şeyimizdir, eksikliğimizdir. Ama son tahlilde piyasa dediğimiz şey liberalizmle serbest piyasa haline gelmiyor hiçbir zaman maalesef. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk gittiği zaman yaptığı ilk işlerden bir tanesi de pazar tesis etmek olmuş. Yani bir tanesi mescid açmak, bir tanesi pazar tesis etmek. Aslında ilk evvelde pazar tesis etmek istemiyor Allah Resulü. Yahudilerin bir pazarı var. Orada kendilerine bir yer gösterilmesini, en azından oradaki oyunun kurallarının düzgün olmasını istiyor. Fakat Yahudiler bir müddet sonra rahatsızlıklarını ifade edince Allah Resulü ben onlara gösteririm diyor. Ve tam karşıt yerde daha böyle düz bir arazide bir pazar tesis ediyor. Oradaki pazarın birkaç özelliği var. Bir tanesi en başından giren insan en sonundakini görüyor. Bu ne aslında? Simetrik bilgi dediğimiz bilginin herkes tarafından yani bir pazara mal getiren birisinin herkes tarafından görülmesi meselesi. Sonra bir takım kurallar koyuyor Allah Resulü. İşte burada önceden karşılama olmayacak. Amca biz senin malını satarız. Sen bunu uğraşma akşama kadar. 5 liradan vereceğine bak ben 4 liradan alayım senden. Sonra gidip bunu içeride 7 liraya satıyorsan işte bu o pazara uymayan bir davranış.
Ya şu bunu, an bizi mahveden olay da bu.
Evet, aracılar, düşen, taşeronlar işte efendim. Bunu işte Allah Resulü men etmiş o pazarda. Sonra işte narh koyulmasını isteyen, fiyatlara müdahale edilmesini isteyen birisine fiyatları Allah koyar diyor mesela. Yani böyle hakikaten serbest piyasanın ilkeleri neler olması gerekir dediği zaman bizim düşündüğümüz zaman bunları, bu ilk Allah Resulü'nün tesis ettiği pazardan çok ciddi şeyler alınabilir, yani dersler alınabilir. Yani bu anlamda muhteşem, yani mükemmel pazar yok maalesef. Yani ve modern iktisat, yani klasik iktisat, yani modern dönemle başlayan iktisat kendisine hep böyle bir işte kararları rasyonel alan, her bilgiye her şekilde ulaşma imkanı olan insan şeklinde kurgulamış. Onun yani homo economicus diye de isimlendirmiş. O homo economicus işte efendim kendi çıkarını önde tutan bir insan tipi ve bunun çalıştığı piyasa, içerisinde olduğu piyasada tam rekabetçi piyasa. İşte devlet müdahale etmese bu piyasa kendi kendine her şeyi kurar, düzenler, oluşturur falan filan demiş. Ama bunun böyle olmadığı 29 ekonomik krizinde ortaya çıkmış. Uzun vadede piyasa her şeyi düzeltir inanışı yıkılmış. Keynes, İngilizler Keynes diye okuyor da biz Keynes diye geçip gidiyoruz. Meşhur İngiliz iktisatçı uzun vadede hep biz öleceğiz demiş. Ki çok güzel bir laftır yani. Bir iktisatçının söyleyebileceği en güzel laflardan bir tanesi. Uzun vadede hepimiz öleceğiz diye. Dolayısıyla liberal düzen, ekonomik düzen, işte efendim liberalizmin iyi mi olup kötü mü olup olmadığı meselesi uzun vadede hepimiz öleceği için son tahlilde bizi de alakadar etmiyor aslında. Piyasa bir düzeltecek diye beklersek işten geçmiş olacak yani.
Çok teşekkür ederiz. Az önce şey dediniz abi, Allah Resulü'nün kurmuş olduğu pazardan çıkartacak derslere ihtiyacımız var dediniz. Biz bu 1x1'in kıssasından nasıl bir ders çıkarabilirim? 1x1'den nasıl bir ders çıkaralım? Ne söylemek istersiniz? Yani şeyden bahsettiniz, işte Keynes'in sözünden
uzun
bahsettiniz.
Uzun vadede öleceğiz. Pazarda tabii bir şey var. Yani pazarda olmanın da bir takım kuralları. Malınız yoksa pazara çıkacak yüzünüz de yoktur. Paranız yoksa yine pazara çıkacak bir şey. Dolayısıyla pazar aslında bir şekilde variyeti olanın girip çıktığı bir yer yani. Yani neyimiz var da neyi almaya ya da satmaya gideceğiz. İnsan dolayısıyla önce neyinin var olduğuna bakmalı yani. Bir şey almaktan satmaktan daha ziyade. O yüzden bunu aslında şey söyleyebiliriz yani. Kendi kıymetini bilmeyenin kimse kıymetini bilmez diyebiliriz. Yani bu tam aslında belki söylenmesi gereken söz tam bu noktada.
O zaman 1x1'imizi, haberimizin kısadan hissesini, kendi kıymetini bilmeyenin kimse kıymetini bilmez şeklinde söyleyelim.
Bu serbest piyasa ekonomisi de olsa böyledir yani.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi 1x1'i bitirdik. İkinci kısmı konumuza geçiyoruz. Bu sefer yine güzel bir konu seçtiğimizi düşünüyorum. Yine böyle hayatın içerisinden bir mesele konuşalım. 2 ya da 3 program önce şey demiştiniz, roman üzerine konuşurken hayat ayrıntıdadır şeklinde bir söz söylemiştiniz. Yani ayrıntılar aslında hayatımızın kendisidir.
İyilik de ayrıntıdadır. Şeytan da ayrıntıda gizlidir. Hayır da ayrıntıda gizlidir.
Yani yaşam yani bir bütün olarak
şey yoktur yani.
Ayrıntıdadır.
Evet. Bir noktada her şeyi göremeyen her şeyde hiçbir şey göremez.
Biz de dedik ki böyle rutin yaşantımızda ayrıntılarımız var ve biz bunları şey yapıyoruz. Pas geçiyoruz, erteliyoruz. Yani o rutin yaşamın hızına kapılıp bunları geri planda bırakıyoruz. Bu programda da konu olarak bunları seçmeye özen gösteriyorum. Yani böyle ıskaladığımız ama ayrıntı olan hayatımızı önemli yer kaplayan şeylerden birini yine konuşalım. Ağlamak ve gülmek.
Yani insan sürekli hüzün sahibi olmalı. Hüzün bizim asli rengimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bakıldığı zaman asli tabiat hep hüzün halindeydi. Hüzün ki bize en çok yakışandır. O bizim insani tarafımızdır. Çünkü hepimiz, benim burada kararım yok, ben yine gitmeye geldim diyor ya Yunus.
Evet.
Ya bizim burada bir kararımız yok yani. Kararı olmayan insan hep hüzünlü olacaktır. Sonuçta çünkü hep buralarda bizi bir şekilde gönderecek yani. Bakıyorsunuz etrafınıza, işte şu dağ diyorsun, şu gökyüzü diyorsun. Veya insan yapısı eserlere bakıyorsun. Şu tarihi eser, işte şu efendim burç, şu kale, şu efendim bina. Hepsi göndermiş birilerini. Seni de göndermek için bekliyorlar yani. Dolayısıyla insanın hüzünlenmemesi bu noktada elinde değil. Ama burada asıl olan nedir? Asıl olan en büyük sermayemizin bir kere kıymetini bilmektir, farkına varmaktır. Nedir o? Ömürdür. Ömür ise bir kere onu verenin aslında bir muradıyla bize tahsis edilmiş. Yani Cenab-ı Hak o bize o ömrü veriyor. Bu tıpkı birisine bir sermaye vermek gibi. Yani elinizde bir sermaye var. Bununla ne yapacaksın? Gidip pazarda alışveriş mi yapacaksın? Yeni bir işe mi başlayacaksın? Çarçur mu edeceksin? Birisine infak mı edeceksin? Aslında o parayı verenin seninle ilgili bir muradı var. Bu bunu yapsın diye aslında ne yapıyor? Sana bir imkan tanıyor. Bir tarafından bunu söylemiyor sana. Hissettiriyor, ima ediyor. Ve imtihan da tam burada işte. Onun o parayı niye verdiğine dair muradını çözmen gerekiyor ki parayı en doğru yere sarf etmeye çalış. Velev ki parayı kaybetsen bile onun istediği yere doğru bir niyet sergilediğin için muhtemelen senden razı olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği ömür imkanında ben böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla hayat dediğimiz o en büyük sermayemiz aslında bizatihi verilişi itibariyle bizim için bir sevinç ve sürur kaynağıdır. Niye? Çünkü ya ben bu hayat olmasa olmayacaktım zaten. Varım yani. Dünyadaki en muhteşem duygu budur yani. Varım, ben benim yani. Benim. O varoluşsal his var ya. Yani bu aynı zamanda dünyanın en büyük acısıdır da bir tarafından baktığınız zaman. Istırapla işte efendim en büyük sevinç bir aradadır. Bu da tam ne diyelim cilve-i Rabbani'dir. Nasıl hani bizim işte diyelim geceyle gündüzün bir araya gelişi gibi ondan sonra en böyle zor zamanda en büyük kolaylığın ortaya çıkışı gibi hep böyle zıt tecelliler insanın hayatında oluşur. Allah Resulü'nün hayatı da böyle zıt tecellilerle kaimdir. Baktığınız zaman böyle hayat hep savaşlarla geçmiş gibidir ama rahmetellil alemindir. Ümmidir ama söz mucizesi Kur'an'la gelmiştir. İffetli bir kızdan daha hayalıdır. Ama baktığınız zaman 9 tane hanımı vardır. Onlarla işte efendim bir arada yaşamıştır. Gibi böyle şeyler yani. İşte zıtları bir araya getirmek, zıtları birleştirmek. Yani en büyük ıstırabın içerisinden en büyük şevki şetareti çıkartabilmek bizim belki imtihanımızdır. Dolayısıyla hayatı sevmeyi ben hep şükür olarak gördüm. Yani hayatı sevmek bize verilen o sermayeyi ya iyi ki vermişsin ya Rabbi. Elhamdülillah diye bir hamd hissiyle o duyguyla ona bakabilmek. Ha ne tarafı ıstıraptır bunun? Ya ben ne yapacağım bu sermayeyle şimdi? Bunu bilemezsem ben, bunu tam yerine koyamazsam, bununla ilgili vazifemi idrak edip de gerekli ameli yapamazsam ne olacak acaba diye. Bunun farkına varamamak. Ve en önemlisi de hani sonradan diyor acırım diyor. İki şeye iki insan acı diyor. Bir tanesi diyor cahiller içerisindeki alim, bir de zenginken fakir olan. Biz hep zenginken fakir olanız yani. Nasıl? Ya biz cenneti gördük kardeşim ya. Bizim annemiz babamız cennetten düştü buraya yani. Bu dünya öyle bir yer yani. Şimdi nereden belli abi cennetten düştüğümüzü? Kardeşim hiçbir şey kandırıyor mu seni bu dünyada? Tatmin ediyor mu? Bakıyorsun ya buradadır acaba belki diyorsun yani. Şimdi güzel bir ses duyuyorsun, kulak kabartıyorsun. Aa diyorsun bu aradığım ses mi? O ses değil o. Ondan bir belki tını. Ama esas ses sen elestu bi rabbikum derken duydun yani. O. Rabbiniz değil miyim derken sesi orada duydun sen. Sen başka hiçbir ses artık kandırmayacak yani. Sen orada gördün. Evet sen bizim Rabbimizsin derken bir şey gördün sen. Ne gördün? O gördüğün ruhunda nakşedilmiş işte. Onun efendim sen konforunu bir müddet yaşamışsın. Geldiğin zaman burada hangi güzeli görürsen gör. Hangi efendim güzel nameyi işitirsen işit. Hiçbirisi kandırmayacak seni. Hep ıstırap yani.
O aslının verdiği tadı vermeyecek.
Vermeyecek yani. Ve sen bunu fark edebilirsen eğer, yani bağlayabilirsen esas maksada, tamam oradan yürür gidersin. Ama bunun ne olduğunu birçok batılı mütefekkir gibi, batılı efendim düşünce adamı gibi, bunun ne olduğu noktasında bir fikri olmadan debelenip durursan, sonu intihara varan efendim savruluşlar yaşarsın ki, işte batının bugün dramında belki dramında budur yani.
Tam onu soracaktım size. Yani çok güzel özetlediniz, teşekkür ederiz. Ama şunu ayırmak gerekiyor, melankolik olmak ile hüzünlü olmak, gülmekle böyle ümit var olmak sanki böyle farklı şeyler. Yani okuyoruz Batı'nın romanlarını, işte böyle içine kapanık beter bir hayat yaşayan tipler var bir tarafta. Bakıyoruz bizdeki hüzün aslında tam olarak bu değil. Hüzünün karşılığı bu olmamalı. Yani böyle melankolik olmakla hüzünlü olmayı nasıl ayırmalıyız birbirinden?
İçimizde dipsiz bir uçurum varsa melankoliyiz. Ama içimizde alıp bizi böyle muhabbete, böyle bir diriliğe, bakıldığı zaman insanı hani huzura sevk eden bir şen şatrak olma hali varsa işte bu belki yapıcı hüzündür. Şimdi bir tane ona biz keder diyelim, melankoli de demeyelim, keder diyelim. diğerine de hüzün diyelim. Keder, yanına vardığın zaman bir insan kederli değil mi? Onunla bir şekilde onu paylaşmak seni de daha çok kederli yapacak. Ya da bir şekilde hani o empatiyi herkes sergilemeyebilir. Diyelim şey yaptın, onun kederine muttali oldun. Aynı tarzda seni kendisine benzer bir uçuruma sürüklüyorsa onun keder olduğunu anlayabilirsin. Ama hüzünlü olduğu halde tatlı bir huzura sevk ediyorsa anlarsın ki bu hüzündür işte. İkisi arasındaki farkı böyle görmek lazım. Dertliler, hüzünlüler etraflarına huzur saçarlar. Kederliler tam tersi yalnızlık ve tam bir böyle o uçurum dediğim, benim uçurum metaforuyla resmettiğim şekilde bir böyle nasıl diyelim fukaralık aslında etraflarına saçarlar. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı bu anlamda görmek lazım. Baktığın zaman Allah dostları da güzel insanlar da hep böyle hüzün halindedirler. Dediğim gibi hüzün belki de Allah Resulü'nün beden dili sünnetlerinden en önemlisidir. Çünkü o hüzün halindeydi hep böyle bir sürekli mahzundu yani. Ama o mahzuniyet huzur veriyordu insanlara. Beraberindeki insanlar onunla beraber olmak. Çünkü tam da bu dünyadan maksadı ifade eden bir hüzündü o. Yani o tercümeydi aslında. Neyin peşinde olduğumuzu, ne olduğumuzu ifade eden bir cümleydi o. Dolayısıyla herkesteki sorulara cevap buluyordu. O hüznü tadan insan ruhun aradığı cevabı buluyordu. Dolayısıyla o yüzden huzur buluyordu işte. O kederin seni götüreceği bir yer yok. Uçurum o işte. Nereye düşeceğin belli değil.
Bir de gülme olayı var abi. Böyle her şeye güldüğümüz, mutlu olduğumuz, yani en azından dışarıya böyle yansıdığı insanlar var.
Şimdi ben o noktada çok fazla konuşmayayım. Niye? Ben çünkü onu o konuda böyle çok kendimi hani ya işte en azından şunu yapıyorum diyebilecek bir adam değilim ya. Ben gülüyorum ya. Bu çok şey yapacağımız bir şey değil. Yani saklayabileceğimiz bir şey değil. Şöyle gülmek. Orada da işte gülmek kötü bir şey mi? Değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle kahkahalarla gülen insanların yanından geçtiği zaman bunlar cennet ve cehennemin varlığını bilmiyorlar mı? Şeklinde böyle tedip etmiş onları. Sonra diyor o grubun içerisinden diyor ölene kadar diyor birçoğu gülmedi bile diyor yani. Öyle bir Efendimizin o sözü onlara tesir etmiş ki gülememişler daha sonra yani. Şimdi tebessüm var. Allah Resulü hep böyle bir de tebessüm halinde yani. Sürekli sadaka dağıtıyor. Sürekli böyle bir yüzünde bir şey var. Hatta Ebu Derda'nın hanımı bir gün diyor ki kendisi ya seni diyor hafif insan diye küçümseyecekler diye korkuyorum diyor. Niye böyle düşünüyorsun diyor. Diyor ki sürekli tebessüm ediyorsun, etrafa böyle gülücükler saçıyorsun. Ya bu adam mecnun mu böyle niye sürekli gülüyor etrafa? Ben Allah Resulü'nden böyle gördüm. Allah Resulü hep bana gülerdi diyor. Yani o bir aslında Allah Resulü'nün yapmaya çalıştığı bir şey yapmaya çalışıyor. Efendimiz bir hüzün halinde ama sürekli tebessüm ediyor. Gülmek işte o malayaniye gülmek, işte bir takım böyle şovlara gülmek, bir takım efendim oralarda işte şeyler var. Yani insanların kendilerine terbiye noktasında belki şey yapmaları gereken böyle bir çeki düzen vermeleri gereken bir şey var. Ben onu da şöyle anlıyorum. Yine o uçurum metaforuna tekrar başvuracağım. Bir gülme seansı. Hakikaten gülersiniz, tebessüm edersiniz, muhabbet edersiniz arkadaşlarınıza. Bu eğer böyle sınırlar dahilinde kalırsa, böyle çok sesli işte karnını çatlatacak kadar işte efendim öldük gülmekten diye böyle ifade edilir ya. Bu da çok böyle matah bir şeymiş gibi anlatılır. Yani bu düzeye varmadıktan sonra insanın muhabbet etmesi, neşelenmesi, birbiriyle böyle latife yapması çok güzel bir şeydir. Ama orada da çıktılara bakalım. Bir gülme ki sen de böyle bir uçurum meydana getiriyor. Böyle derin bir efendim kedere bırakıyor daha sonra. İşte o gülme makbul bir gülme değil. Ama bir huzura sevk ediyor. Seni böyle alıp da o esas sorudan, esas hüzün halinden çekip çıkartmıyor. Orada bırakıyor bir şekilde. İşte o da güzel, makbul bir gülmedir yani. Öyle gülebiliriz yani.
Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. 2x2'nin sonuna geldik. Bir kısadan hissemizi çıkartalım. Ne söyleyelim, nereye vardıralım bu konunun sonunu?
Şöyle söyleyeyim. Neye güldüğü zekasını, nasıl güldüğü terbiyesini gösterirmiş.
2x2'mize de neye güldüğü zekasını, nasıl güldüğü terbiyesini gösterirmiş şeklinde söyledik. Böylece ilk yarıyı buyurun.
Bitirmeyelim, şöyle bitirmeyelim. Ağlamakla ilgili bir şey söylemeyecek miyiz? Buna bir aslında şey yapsak, nazire yapsak.
Ağlamaya ayrı bir konu başlığı olarak konuşalım.
Ama ağlamak gülmek diye ifade ettin ya sen şimdi biraz önce. Şimdi buna bir nazire yapalım Ömer Faruk. Dedik ya neye güldüğü zekasını, nasıl güldüğü terbiyesini. şöyle diyelim o zaman, neye ağladığı, irfanını nasıl ağladığı izanını gösterir diyelim.
İzanını gösterir.
Evet.
O zaman ben bir tam olarak söyleyeyim. Neye güldüğü zekasını, nasıl güldüğü terbiyesini gösterir. Neye ağladığı irfanını, nasıl ağladığı izanını gösterir. Çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık. İkinci yarının başında bir şiirle başlıyoruz. Ve sözü Mehmet Lütfü Arslan abiye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Çok bilinen bir şiir ama yine de okuyalım. Hep hatırda kalsın, hep gündemde tutalım diye. Sakarya Türküsü'nü bugün okumak istiyorum müsaadenizle.
Tabii, buyurun abi.
İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep, basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu, hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu delir rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.
Maşallah. Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederiz.
Sakarya hakikaten Necip Fazıl'ın bütün külliyatı bir tarafa, Sakarya bir tarafa, öyle bir şiirdir yani. Bunu her Türk evladının, her memleket evladının, her efendim bu toprakların ne anlama geldiğini bilen genç kardeşimizin bilmesi, okuması, anlaması gerekir diye düşünüyorum doğrusu.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İlk kısımda iki tane konu başlığına değindik. Bir haber konuştuk, bir konu konuştuk. Şimdi ikinci kısımda 3'e geçiyoruz. 3x3'e geçiyoruz. Bir kitap konuşuyoruz. Popüler Dindarlık isimli kitap. Ali Köse ve Ali Aytan. Profesör Doktor Ali Köse ve Profesör Doktor Ali Aytan'ın ortaklaşa çıkardığı bir kitap. 240 sayfadan oluşuyor bu kitap. Timahş Yayınları'ndan çıktı. Şöyle tarif ediliyor. Ülkemizde yaygın olan bir inanç fenomeninin dünyadaki benzer örnekleriyle ilişkisini bu kitapla gözler önüne serdik. Böyle türbeler kitabı diye de adlandırılıyor. Yani Türkiye'nin mevcuttaki durumuna dair bir böyle sosyolojik tespit diyebiliriz bu kitap için. Siz neler söylemek istersiniz abi kitaba?
Yani kitabın tabii en başında hani popüler dindarlık diye bir genel bir başlığı var. Aslında özel bir çalışma bu. Türbeler üzerine psikososyolojik bir araştırma. Türkiye'de işte diyelim 23 zannediyorum ilde 30 türbeyi kapsayan bir araştırma yapmış bu iki akademisyen hocamız. Türbelerin nasıl bir ihtiyacı gördüğünü, türbelere kimin neden niçin gittiğini ve neler yaptığını öğrenmeye çalıştık diye. Buralar böyle bir dini psikoloji sahasında çalışan hocalarımız bunlar. Milli kimliğin oluşumuna katkıda bulunan, işte efendim toplumsal hafızayı temsil eden, Anadolu'yu yurt edinme çabasının dini bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz diyor. Buraları efendim biraz da işte hani bir gözlem, insanların oralara atfettikleri önemin biraz abartılmış olmasından kaynaklanan işte çaput bağlama gibi, taş yapıştırma gibi, kilit açma gibi, bez beşik bağlama gibi bir takım ritüelleri de doğrusu eleştiriyorlar ki yerinde bir aslında eleştiri bu. Türbe ziyaretinin, türbe efendim şenliklerinin, işte menkıbelerin, efsanevi alıntıların, bunların aslında bir şeyi var. Burada böyle hafif böyle bir gözlem yapılırken bunun aslında çok da doğru olmadığı dini ihtiyaçlar açısından. Fakat biraz böyle şey de var yani gerçekten şimdi bunların bizim mefkuremizin oluşumunda, millet kimliğinin oluşumunda bu tür türbelerin nasıl bir etkisi olduğunu hani teslim etmek gerekiyor bir tarafından. Yani tamam biz gözlem yapalım ya bu saf dindarlıkla ya da işte esas dini ritüellerle çok telif edilemeyecek bir heretik bir şeydir diye böyle bunu eleştirelim. Ama gelenekten bir şekilde içi boşaltılmış tamamen böyle saflaştırılmış bir dini yaklaşımın da ki bu çok mümkün değil ortaya konan bir modernist bakış açısı oluyor maalesef. Sonrasında aslında bizi bir yere götürmeyeceğini de fark edelim. Bir dönem Yahya Kemal Beyatlı biliyorsunuz böyle işte 20'li yıllarda zannediyorum işte bu türbeler işte medeniyetimizin bir takım yapıtları buralardaki işte efendim mana üzerine bir takım yazılar yazıyor. Babanzade Ahmet Naim de bunları eleştiren bir yazı yazıyor. Yani biz diyor bir tecdidi yani yenilikçi bir İslam anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Siz hala böyle hurafeleri eskiye bağlanan insanların işte efendim batıl yanlışlarını bir anlamda takdis ediyorsunuz tarzında. Aradan yıllar geçmiş. İşte Türkiye üzerinde özellikle dini hayat üzerinde soğuk rüzgarlar esmeye başlamış. Kasırgaya dönmüş bir müddet sonra bu rüzgarlar önüne geleni almış götürmüş. O günlerde Babanzade Ahmet Naim yolda bir gün Yahya Kemal'i görüyor ve bir zamanlar ben böyle bir yazı yazmıştım. Sizi çok eleştirmiştim ama şimdi görüyorum ki aslında sizin yaklaşımınız, sizin söyledikleriniz çok yerindeymiş. Bunlar bizim milletimizin hani o dini hayatı yerinde tutan, temelde tutan bu türbeler, işte bir takım dergahlar, bir takım efendim yapılar, oralara halkın gösterdiği ilgi alaka aslında bir su gibi yani ol mahiller ki derya işledirler, deryayı bilmezler. Yani biz böyle bir iklimde yaşıyoruz, o iklim yapanlardan bir tanesi de işte bu türbeler olmuş oluyor. Dolayısıyla ben bu kitabı önemsemekle beraber yani türbeler üzerine psikososyolojik bir araştırma yapılsın, o ne kadar halkın yanlış yaptığı, gerçekten bunlar düzeltilme noktasında bir gayret olsun, dindar insanları uyarsınlar, bu tür sadece türbelerden medet umanları, hocalarımız, diyanet bu konuda gerekli efendim uyarıları yapsın. Fakat türbelerin de bu milletin mefkuresinde, hayatında çok önemli bir rolü olduğunu da hiçbir zaman için unutmayalım. Böyle bir şeylerin bir lafı vardır Frankler'in. İşte bebeği yıkadığın leğenle bebeği de atmayacaksın yani.
Çok teşekkür ederiz. Kısadan üstüye de bunu mu diyelim? Bebeği yıkadığın leğenle bebeği de atmayacaksın.
Bebeği yıkadığın leğenin içindeki su pis oluyor ya. O pis suyu atarken bebeği de fırlatma yani. Ona dikkat et yani.
Kısadan üstüye bunu mu diyelim o zaman? Nasıl yapalım?
Şöyle diyelim. Türbelere laf atmayalım. Türbelik işler yapalım.
O zaman 3x3'ümüze türbelere laf atmayalım, türbelik işler yapalım şeklinde söylemiş olalım. Şimdi 4. kısma geçiyoruz. Bir söz söylüyoruz. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye kitap olarak verdiği Dedi Ki kitabından her hafta bir söz okuyoruz. Yine bu haftada bir sözümüz var. Onu seçiyoruz, onu okuyoruz. Bu haftaki sözümüz Dedi Ki gariplik fabrika ayarımızdadır.
Böyle bir sözümüz var. Tavsiye edeyim sözü.
Buyurun.
Gariplik fabrika ayarımızdır.
Aa, doğru.
Gariplik fabrika ayarımızdır. Evet. Şimdi, neymiş, ne yazmışlar kitapta?
Hemen bakalım açıklamasına. Garip, türü içinde benzeri olmayanı verilen isimdir. Kimsesiz, benzersiz, eşsiz anlamları da vardır. Frenkçe karşılığı orijinal olabilir. İnsan türü içinde hepimiz bir benzerimizin olmaması itibariyle garip sayılabiliriz. Ama asıl garipliğimiz bu dünyaya indirilmiş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Biz sılamızdan, ana yurdumuzdan, cennetten ayrı düştüğümüzden bu yana bir gariplik yaşamaktayız.
Şimdi bu fabrika ayarı tabiri son dönemde çok popüler oldu. Özellikle de bu şeylerle geldi, bizim bu akıllı telefonlarla hayatımıza girdi. Fabrika ayarı dendiği zaman yani sen bir takım değişiklikler yapıyorsun kendine göre özelleştirmeye, onu customize etmek diyorlar ya. Hani bir şekilde kendine ait bir tercihler yapmaya çalışıyorsun ama bir müddet sonra belki o çığırından çıkabiliyor. Ya eski sadeliği kalmadı diyorsun. Dönüp fabrika ayarlarına dönmek gibi bir şey var. Değil mi? O
evet.
Birçok alette var o.
İlk günkü
yani fabrikadan geldiği günkü ayarlarına işte ortalığı boşaltıyor, temizliyor falan filan. Şimdi bizim gariplik fabrika ayarımızdır demek, aslında biz hep garip olarak geldik bu dünyaya. Yani cennetten indik. Programın ilk bölümünde de buna atıfta bulunmuştuk, hatırlarsan Ömer Faruk'cum. Yani bizim esas asli vatanımız cennettir. Orada aslında yaşamak üzere yaratıldık. Ama sonradan annemizin babamızın bir efendim hatasıyla yeryüzüne inmiş ve ebedi yolculuğumuza doğru yürüyüşümüze başlamış bulunuyoruz. Garipliğin bu anlamda iki manası var. Bir, bu anlamda garibiz yani. Biz aslında olmadığımız bir yerdeyiz, ait olmadığımız bir yerdeyiz. Dolayısıyla burayı sevemeyiz. Burada bizi hiçbir şey kandırmayacak. Burada hiçbir şekilde bir efendim tatmin olduğumuzu göremeyeceğiz. Hiçbir anlamda yani. Öyle olunca da esas memleketimizden, esas vatan asliğimizden, esas tatmin olacağımız yerden uzak kaldığımız için garibiz. Gurbetteyiz. Bu birinci anlam. İkinci anlam, unik. Yani orijinal. Yani eşsiz. Yani biricik. Yani tek olmak itibariyle de aslında biz bir garibiz. Yani tekiz yani.
Sizin senden tabirinizi bir tane, artı bir.
Artı biriz yani. Senden bir tane daha yok yani. Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar bir tane daha gelmeyecek yani. Ömer Faruk bu anlamda gariptir. Aşık Paşa'nın Anadolu irfanını etkileyen önemli kitaplarından bir tanesi Garipname'ydi. Yani oradaki Garipname aslında o garip, o ifade anlamına geliyor yani. Bu bir Garipname kitabı yani. Orijinal, eşsiz bir kitap yani. Dolayısıyla hepimizin böyle bir artı birlik bir tarafımız var. Biriciklik tarafımız var. Bunu fark ettiğimiz zaman yine ilk bölümde anlattığımız gibi iki şey birden aynı anda ortaya çıkıyor. Bir tanesi, bundan çok mutlu olmamız lazım. Yani benden bir tane daha yok yani. Sen biriciksin, bir tanesin. Havan atabilirsin, atabiliyorsan. Ama bir tarafından da bu bize bir şey vermeli, sıkıntı vermeli. Hangi anlamda? Ya bu biriciksem, teksem, Cenab-ı Hak'la tek başıma muhatap olacaksam, onun benim için murad ettiği o özü, o manayı, o hakiki gayeyi acaba fark edebilecek miyim? Bu ömür, bana verilmiş olan ömürde bunu yapabilecek, bunu fark edecek. Fark ettikten sonra onunla ilgili gayrete bürünecek. O gayretle yol yürüyecek ve gerçekten hakkı razı edebilecek bir efendim seyir tutturabilecek miyim? Bunun aslında telaşı içerisinde de olmamız gerekiyor.
Çok
bu anlamda da garibiz yani.
Çok teşekkür ederiz efendim. Peki buradan nasıl bir kısadan ise çıkaralım, sözü nereye vardıralım?
Bir fabrika ayarımız daha var, o da hüsrandır. vel asrda geçiyor. Vel asr innel insanele fi husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır.
O zaman
o da bir fabrika ayarımız. Şimdi oradan yola çıkarak bir şey söylemeye çalışacağım.
Tabii.
Yani hüsran da bizim fabrika ayarımızdır. Gariplik de bizim fabrika ayarımızdır. Hüsranı saadete dönüştürmek fabrika ayarımızı fabrikanın sahibinin istediği noktaya getirmek zorundayız. Yani gariplik de hüsranlık da başlangıcımızdır. Ama başlangıçtan daha ziyade son önemlidir. Sonu düşünemeyen kahraman olmaz derler. Tam tersi, sonu düşünen kahraman olur bence.
Sonunu düşünen kahraman olur mu diyelim 4x4'ümüze? Evet.
Sonunu düşünmeyen kahraman olmaz derler. Ben tam tersi, gariplik ve hüsranı saadete çevirecek o sonu düşünen esas kahramandır benim gözümde.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık abi. Şimdi böyle bir kısa özet geçelim. Bugün ne konuştuk, neler söyledik, nasıl kısadan hisseler çıkarttık. İlk başta programımızı Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin'in öğütleriyle açtık. Kendisinin vefat yıl dönümü, rahmetle andık. Haberimiz 1x1'imiz TÜSİAD'ın bir isim değişikliği oldu. Devamında bir liberalizm eleştirisi getirdiler. Bu konuda bir konuşmalar oldu. Buradan bir kısadan hisse çıkarttık. Dedik ki kendi kıymetini bilmeyenin kimse kıymetini bilmez. Buradan böyle bir kısadan hissemiz var. Sonra ikinci kısma konuya geçtik. Ağlamak ve gülmek kavramlarını konuştuk. Yine buradan bir kısadan hisse çıkarttık. Dedik ki neye güldüğün zekanı, nasıl güldüğün terbiyeni gösterir. Neye ağladığın irfanını, nasıl ağladığın izanını gösterir şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Devamında ikinci yarıya geçtik ve bir kitap konuştuk. Kitabımız Popüler Dindarlık, Ali Köse ve Ali Aytan hocaların kitabı. Buradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Türbelere laf etmeyelim, türbelik işler yapalım dedik. Devamında da bir söz. Dedi ki gariplik fabrika ayarımızdır şeklindeki sözü konuştuk. Bunu açıklamaya çalıştık. Ve buradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Sonunu düşünen kahraman olamaz derler ama asıl sonunu düşünen kahramandır şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Böylece programımızı nihayet erdirmiş olduk. Efendim size çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Programı kapatmadan önce bir kısa hatırlatma yapmak isterim. Twitter hesabımız 4x4 isimli Twitter hesabımızdan bizlere yazabilir. Programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Erkam Radyo'dan sizlere seslendik. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dileriz.